Aykoleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi başlıyor.
Ulusal Radyo dinleyicileri, Eğitimin Sesi programına hoş geldiniz. Bugün eğitimin temelleri, bugün eğitimin temel kazanımı olan ana dilini öğrenme sürecini konuşuyor olacağız. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden yetişmiş başarılı öğretmenleri konuğum. Sevgili Murat, sevgili Yaren, sevgili Edibe, hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Anne baba olarak günün büyük kısmını sizinle geçiren çocuklarımıza büyük emekler verdiğinizi, büyük özveriyle onları yaşama hazırlamak için çaba gösterdiğinizi biliyoruz. Dün Öğretmenler Günü'ydü. Tüm öğretmenlerimizin ve sizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Umuyorum ki yakın gelecekte hem öğretmenlerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de çocuklarımızın eğitime dair sorunlarının kalmadığı örnek gösterilen ülkelerden biri olmayı yürekten diliyorum ve programa başlıyorum. Bugün ülkemizde eğitimin temel sorunlarından biri olan ana dili öğrenmenin zorluklarını konuşuyor olacağız. İlk sorum, radyoları başında bizi dinleyen herkesin merak ettiği, çocuklarımız ne oluyor da ana dillerini öğrenemiyorlar, okumayı sevmiyorlar, sınıfta neler oluyor? Sevgili hocam.
Şöyle başlayabilirim buna. Ülkemizdeki okulların uyguladıkları eğitim yöntemleri çok eskide kaldı. Yöntemlerimiz günümüz çocuklarının yapısına uygun değil artık. Yani çağın çok gerisinde kalınmış. Eğitim öğretim yöntemleri güncellenmiyor. Öğretmenler çağın öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini, modern öğretme tekniklerini, öğrencilerin değerlendirme ve ölçme tekniklerini bilmeliler ki sınıflarında uygulayabilsinler. Okullarımızın büyük çoğunluğunda hala öğretmen anlatıcı, öğrenci sessizce dinleyici olduğu ezbere dayalı tek bir anlatım yöntemi uygulanmakta. Bunlar hiçbir gelişmiş ülkede uygulanmıyor. Çoktan terk edilmiş yöntemler. Bu sistemle yaratıcı, gerçekten bilgili, yani edindiği bilgiyi hayatta kullanabilen, dil becerisi gelişmiş, yabancı dili hayatında kullanabilen, sorgulayarak öğrenen, ki bu da çok önemli. Çünkü çünkü bilgi hızla değişmekte günümüzde ve doğru bilgiye ulaşmak için sorgulayarak doğruya ulaşmayı başarabilen öğrenciler yetiştirmek maalesef olanaksız.
Evet, Edip Hocam, şunu anlıyorum galiba sizden. Bilgi artık günümüze hızla değişiyor. Çocuklara bilgiyi ezberletmek yerine bilgiye nasıl ulaşılması gerektiğini, hatta her bir bilginin doğru olup olmadığını sorgulayarak, araştırarak öğrenmelerini öneriyorsunuz anladığım kadarıyla.
Evet, kesinlikle
bu da bunu da gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Bu anlatıcı öğretmen, dinleyici öğrenci, hadi ezberle, sınavda bu çıkacak sistemi artık gerçekten bambaşka bir noktada kalmış, çok geride kalmış. Çok teşekkür ediyorum. Peki sizce bu sorunları nasıl aşabiliriz? Öneriniz neler? Siz neler yapıyorsunuz bu problemi aşmak için?
Şöyle, ülkemizde yaşanan eğitim sorunlarının çözümü olabilecek alternatif programlar var. Bunlardan en güvenilir ve ülkemizde nitelikli okulların uyguladığı IB Bakalorya Eğitim Programı. Bu programı sınıflarımızda uyguluyoruz ve bu programın uygulayıcı öğretmenleriyiz bizler.
Anlıyorum. Yani şu an milli eğitimin ve özel okulların yüzde büyük çoğunluğunun sanırım uyguladığı sistemden farklı sistemler
çok
de var. Peki
bu
sistemleri sanıyorum ben bu tek tek öğretmenler yapmıyordur ve bir sistem, yani bütün galiba onu da arkadaşlarımdan öğreniyor olacağım. Teşekkür ediyorum size. Şimdi Murat arkadaşıma soruyor olacağım. Uluslararası, çünkü birinci sınıf öğretmeniydi, şimdi ikinci sınıf oldu. O çok taze. Uluslararası IB Bakalorya nasıl bir program? Sizin de IB öğretmeni olduğunuzu biliyorum. Sertifika aldınız ve bunu başarıyla tamamladınız. Artık dünyanın her yerinde uluslararası geçerli olan diplomalı bir öğretmensiniz. Size sormak istiyorum. Dinleyicilerimiz de anlayacağı dilde IB Bakalorya nasıl bir program? Kısaca bize bilgi vermenizi rica ediyorum.
Tabii, şöyle ki Saadet Hanım, IB açılımına bakacak olursak International Baccalaureate Program olarak geçiyor. Biz de okulumuzda ilk yıllar programını, yani PYP'yi uyguluyoruz. Aynı zamanda ortaokul MYP, lise DP diploma programı veren eğitim programları. PYP dediğimiz kısım bizim ilgilendiğimiz kısım. Yani 3-12 yaş grubu öğrencilerini akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmelerini amaçlayan uluslararası bir müfredat. Bu yaş grubundaki öğrencilere yönelik eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren bir eğitim ve öğretim yaklaşımı. PYP öğrencilerin merak ve yaratıcılıklarını temel alan bir kavramsal yaklaşım üzerine kurulu. Asıl hedefi öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinecekleri bir ortamın oluşturulmasını sağlamak. Disiplinler üstü bir müfredat çerçevesine sahip ve öğrencilerin büyük fikirleri araştırırken farklı ders alanları hakkında öğrenme becerilerinin gelişmesini de hedefliyor. PYP programının esas amacı bilgili, duyarlı, sorgulayan, ulusal ve uluslararası değerleri benimsemiş farklı kültürlere karşı hoşgörülü ve saygılı bireyler yetiştirmek. Aslında şöyle baktığımızda evrensel bir eğitim programı diyebiliriz. Amacı bütün dünyada kendisine, çevresine, dünyaya, evrene, her şeye karşı duyarlı bireyler yetiştirmek üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz.
Çok güzel. Peki günümüzde bu sıraladığınız kültür ve değerlere sahip bireylere ne kadar rastlıyoruz? Ben açıkçası heyecanlanıyorum bu güzel değerleri diyeyim. Daha doğrusu uluslararası herkesin, bütün dünyanın, bütün insanın ihtiyacı olan değerler bunlar. Bunları sokağa çıktığımızda, hemen işte bu stüdyodan çıkacağız biraz sonra. Sokağa çıktığımızda tüm insanlar sizin okulunuzda olan, sizin hedeflediğiniz kültürde olsa, mesela hoşgörülü, bir problem çıktığında hoşgörüyle yaklaşan, duyarlı, bir sorun yaşadığınız zaman duyarlılık gösteren, hem kendi kültürüne sahip, çünkü kendi olmadan da olmaz, kendi öz kültürünü sahip olmalı ki birey o topluma ait olsun. Aynı zamanda evrensel değerleri de benimsemeli tabii ki. Aynı zamanda artık dünya global ve çok hızlı göç var, çok değiştiriyoruz, biz gidiyoruz, bize gelenler var. Evet. Doğal olarak kültürel farklılık ve zenginlikler var ülkelerde. Farklı kültürlere, kendi kültürlerine sahip çıkarken başka kültüre de saygı çok önemli gerçekten. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de bilgili olmak, kültürlü olmak, doğayı korumak. Doğa hızla kirleniyor, yok oluyor ve kaynakları hızla tüketiyoruz, su kalmıyor, yani havayı kirletiyoruz, denizleri kirletiyoruz. Bu böyle bir dünya yapılabilir mi? Yani yaşanabilecek bir öngörü mü? Ne düşünüyorsun? Bu topik bir şey mi? Bana biraz böyle bu hissi oluşturuyor bunları düşündüğümde. Bunu başaran ülkeler var mı Murat
evet,
Hocam?
Evet, siz de sorunuzu sorarken sanki bir ütopyadan bahseder gibiydi ama gerçekten de bunu başaran ülkeler var. Aslında bizim uyguladığımız programı da geçerliliğini kılan, bunu başarabilen ülkelerin olması, bunu ispatlayan ülkelerin olması olduğunu bilmek de çok önemli. Birçok Avrupa ülkesinde, Japonya'nın tüm ilkokullarında PYP programı şu anda uygulanıyor. Bu bizim ülkemizde de aslında tabii ki gerçekleştirilebilir. Hatta acı bir gerçek de diyebiliriz şuna. Ülkemiz bunun bir örneğini zaten uyguladı geçmişte. Köy enstitüleri. Köy enstitüleri yaşasaydı günümüzde modern PYP okulları olurdu diye düşünüyorum. PYP programındaki eğitim ve öğretme yaklaşımları neredeyse büyük çoğunluğu köy enstitülerinden uyarlanmış olduğunu görüyoruz.
Çok aslında, önemli bir şey söylediniz hocam.
Evet, kesinlikle. Yani çok uzun uzun anlatılabilecek şeyler köy enstitüleri, ama ben bunu şeye benzetiyorum Saadet Hanım. Bitcoin örneğiyle açıklamak istiyorum. Bitcoin ilk çıktığında 1 doların altındaydı. Daha sonra biraz daha üstüne çıktı. 3 dolar, 5 dolar. Ve etrafımızda şunu gördük, duyduk. İnsanlar, hepimiz dedik yani, keşke 1 dolarken yakalasaydık, keşke 2 dolarken yakalasaydık, keşke 1000 dolarken yakalasaydık. Biz uyguladığımız eğitimde şu anda görüyorum ki bu eğitim müfredatını doğru zamanda yakaladık.
Güzel, güzel. Ya okul olarak yakaladığınızı söylüyorsunuz değil mi?
Evet, okul olarak
yakaladık. Evet. Ama tabii bütün okulların milli eğitimi buna benziyor olduğunu düşünürsek galiba bu ütopya, benim ütopyam gerçek olur sanıyorum.
Şunu da belirtmek istiyorum. Bir öğretmen arkadaşımın Finlandiya gezisi olmuştu. Finlandiya gezisinden bazı fotoğraflar paylaşmıştı. Biliyoruz ki Finlandiya dünyanın en iyi eğitim sistemi, ismi çok fazla geçer. Arkadaşım da bu gezisinde o okullardan fotoğraflar paylaşmıştı ve şöyle şeyler yazıyordu o postların altında. İşte çocukların müzik öğrendiği alan burası çok güzel. İşte okuma yazma öğrendiği, matematik öğrendiği alanlar buralar. Duvarlarını gösteriyordu. Ve ben gördüm ki fotoğraflarda zaten bizim okulumuzda var olan şeyler. Ne yani güzel. Okulumuzun fotoğraflarını inceliyor gibiydim. Öyle söyleyebilirim.
Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Ne güzel. Çünkü biz Murat Hocam'la, Yaren Hocam'la ve Edip Hocam'la aynı okulda çalışıyoruz. İki arkadaşıyız. Bu beni de çok mutlu etti bu bilgi. Evet. Peki Yaren hocama dönmek istiyorum. Yaren hocam da yine taptaze, bilgili, çok beğenilen bir öğretmenimiz. Ülkemizde IB okulların sayısını sizden öğrenebilir miyim Yaren hocam?
Tabii ki. Ülkemizde MEB'e bağlı resmi 70 bin civarında okul var. Bu okulların 14 bin kadarı özel okul olarak geçiyor. Çoğunluğu özel okul olan toplam 121 okul IB sertifikası alabilmiş durumda. Bu okulların 49'u ilkokul kademesindeki PYP, 12'si ortaokul kademesindeki MYP, 60'ı üniversite kademesindeki DP okulları. IB sertifika sürecini tamamlayan okulları sitesinde belirtiyor ve sitesinden bu listeyi sürekli güncelliyor.
Anlıyorum. Aslında daha çok bu sayıyı çoğaltmak gerekiyor. Devlet okullarının da bazılarının IB olduğunu biliyorum. Özellikle İmam Hatip okullarının birkaçı akredite olmuş okullar. Ama ilkokulun temel olduğunu düşünürsek ilkokulun bu programla başlıyor olması çok önemli. Çünkü ben arada gelen çocuklardan da sizler de şahit oluyorsunuz. Ben de bunu bizzat görüyorum. İlkokulda PYP okulundan değil de sıradan herhangi bir devlet okulu da herhangi bir özel okuldan marka bile olmuş olsa, yani sonuçta hepsi ortak devletin programını ve sistemini, yani tek bir sistem uygulanıyor oralarda da özel okulda olsa. Oradan gelen çocukların kazanımlarından görüyorum, gelişimlerinden görüyorum. İlkokulda eğer yapılanmadıysa bu sistem, yani sorgulayarak öğrenmek mesela, işte demin anlattınız, o kültür oluşmadıysa ya da ana dilini çok iyi kullanmayı öğrenemediyse, maalesef çocuğun zekası ne olursa olsun, çabası ne olursa olsun, bazı şeyler hakikaten geride kalıyor. Ben bunu üzülerek öğrenmiştim. O 5. sınıfta bir çocuğun bursluk sınavı açmıştık. Bir çocuğa neden işte bir kompozisyon yazmasına, ilkokula sormuşlardı da neden 5. sınıfa sormadınız demiştim arkadaşlara. Dediler ki Sait Hanım, bu gelen çocukların hepsi IB okulundan hatta hiç gelmiyor. IB okulunda olan çocuk niye gelsin ki bize? Biz de hani bırakıp gelmez zaten. Biz de IB'yiz. Oradaki okulu bırakıp gelmez. Doğal olarak bize gelenler IB okulu olduğu için geliyorlar. Orada da 5. sınıfa gelen çocuk zaten okuma yazma, anlatım becerileri, yazı yazma becerileri oturmamış oluyor ve o alan ölmüş oluyor. Yani inanamamıştım, böyle bir an şok oldum. Yani bu tekrar canlandırılamaz mı? Bana demişti ki müdürüm, Saadet Hanım hasta öldü. Yani o alan öldü demişti. Çok üzülmüştüm. Tabii bu büyük çabalarla geliştiğini de görüyorum. Yani bu, ama her şeyin başı gerçekten ilkokul ve temel. Dolayısıyla ilkokulda PYP okulunda okuyor olmak ondan sonra da başarıları da artırıyor. Bundan bunu da ben de bizzat yaşayan biri olarak söyleyebilirim. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı ile Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı entegre mi? Sizin diğer okullardan farkınızı kısaca anlatmak isterseniz Yaren Hocam, yani ilkokul 1. sınıftan itibaren aldığınız grubu siz. Orada neler söyleyeceksiniz? Yani bazen ben şey duyuyorum. PYP diyorlar. PYP'nin peşinde koşuyorlar. Ama çocukların eğitimini aksatıyorlar diyen velileri duydum. Çok tabii acı nasıl bir durum. Tabii bu kendi adıma söylüyorum. Okul olarak bunu anlatamamışız demek ki. Hem buradan da PYP gerçekten Milli Eğitim'in ya da diğer okulların uyguladığı başka bir şey mi? Yani bu bir süs mü? Duvarda asılan bir şey mi? Bir biblo mu? Yoksa gerçekten eğitimin kendisi mi? Hani o konuda merak ediyordur herkes. Ben de Yaren Hocam'dan dinlemek istiyorum.
Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın her sınıf düzeyi için öngördüğü kazanımları genişleterek uyguluyoruz. Burada IB içerik konusuna karışmıyor. Her ülke kendi MEB konu ve kazanımlarını uyguluyor. IB çocuklara vermek istediğimiz bilgiyi nasıl kalıcı öğretebiliriz? Eğlenerek, sıkılmadan, sorgulayarak ve sınıftaki tüm çocuklarını da konunun içine dahil ederek öğretme yöntemleri öğretiyor bizi öğretmenlere. PYP öğretmen eğitimlerinde öğreteceğimizden çok nasıl öğreteceğimizi öğreniyoruz. Ciddi eğitimler oluyoruz, almaya da devam ediyoruz. Okulumuza bu konuda maddi ve manevi büyük destek sağlıyor bizlere. PYP çok zengin öğrenme metotları kullanmamızı sağlıyor mesela. Bunları örnek verecek olsam, öğrenmeyi öğrenmede diyebileceğimiz sorgulama temelli öğrenme, kavram, problem ve olaylara farklı disiplinlerin bakış açılarıyla baktığımız ve analiz sentez yaptığımız disiplinler üstü öğrenme, Olgu ezberlemek yerine ilişkileri keşfetme ve anlamaya odaklandığımız kavram temelli öğrenme, öğrenmeyi motive edici hale getirdiğimiz oyun temelli öğrenme ve çocuğun konu hakkında kendi anlayışını oluşturmasına izin verdiğimiz oluşturmacı yaklaşım bunlardan sadece birkaçı.
Şimdi bütün okullar tek, sen dinle ben anlatacağım, anlayan anlayacak, anlamayan gidip evde çalışsın diyen bir yöntemden bambaşka zenginlik. Gerçekten işte PYP gerçekten bu sanıyorum, değil mi hocam? Evet. Yani siz öğretmenlik eğitimi olduğunu söylüyorsunuz. Yani aslında PYP bir öğretmenlik eğitimi. Öğretmen sınıfta işte sorun olan ana dilden tutun da tüm öğrenmesini istediğimiz konuları çocuğa kalıcı ve onları sıkmadan eğlenerek, ki öğrenmek bir insanın doğasında en keyifli şeydir sanıyorum. Doğar doğmaz öğrenmeye açık olan bir varlık ne oluyordu ileride? Nasıl bir sekteye uğruyor da öğrenmekten vazgeçiyor? Bu öğrenme keyfi ortada, yarıda kalıyor. İşte bu sanıyorum tekniklerde yapılan hata galiba. Siz öğrencilerinizde bu sorunu yaşamıyorsunuzdur, öyle mi? Yani çocuklar bu konuda sınıftan çıkmak istiyorum, okula gelmek istemiyorum, bunu öğrenmek istemiyorum gibi, ya da öğrenemiyorum, böyle sorunlar yaşıyor musunuz kısaca?
Hayır, aksine biz öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiğimiz için çocuklar her zaman daha fazlasını istiyorlar. Ve bu süreçten de gerçekten keyif alıyorlar. Öğrendikleri şeylerden mutluluk duyuyorlar.
Ne güzel. Peki PYP programı öğrencilere çok şey kattığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki ana dilini ve yabancı dil tam öğretmek konusunda nasıl başarıyorsunuz? Siz okulunuzda dil eğitimini hangi yöntemlerle yapıyorsunuz? Tabii siz çok zengin yöntemler biliyorsunuz. Şimdi hakikaten kıskanılacak kadar çok şey biliyorsunuz. Bunu ana dilde de herhalde uyguluyorsunuz. Ben Edip Hocam'dan hem dil öğretmeni olarak hepinizden tek tek hani bu alanda neler yaptığınızı merak ediyorum.
Şöyle söyleyebilirim. PYP programındaki kavramsal öğrenme sayesinde çocukların ana dillerini mekanik değil, anlamlı, bütünsel kavram temelli öğrenmelerini sağlıyor. Yani ana dillerini öğrenirken aynı yöntemle İngilizceyi de öğrenmelerini sağlıyor. O yüzden kavramsal bakış açısı ya da kavramsal öğrenme yaklaşımı çocukların dil öğrenmesine bir kere katkı sağlıyor. Program öğreneni merkeze alan, yani öğrenciyi merkeze alan bir program olduğu için tabii ki de dilde konuşulmadan öğrenilemez. O yüzden hangi dil olursa olsun bu program çocuklar için biçilmiş bir kaftan diyebilirim. Daha sonra çocukların dil hakkında öğrenmelerini de sağlıyoruz. Yani öğrenenler dilin nasıl işlediğine dair de PYP programı içerisinde fırsat buluyorlar. Aynı zamanda eyleme dökme basamağında çocukların özne olmalarına fırsat tanıdığımız noktada da biz uluslararası dil olan İngilizceyi, aynı zamanda ikinci ek dilimiz olan Fransızcayı da kullanmalarını amaçlıyoruz. En önemlisi de tabii ki öğrenme yaklaşımları içerisinde özellikle araştırma becerisi ve iletişim becerisini geliştirirken aynı zamanda hem ana dillerine hakim ifade etme becerileri gelişiyor, hem de İngilizceyi tamamen konuşur hale geliyorlar.
Evet, ve ana dilini de daha doğru ifade ediyorlar. Kesinlikle galiba. Öyle. Ben bir küçük bir şey söylemek istedim. İzninizle araya girmek istiyorum. Bir velimiz anlatmıştı. Çocuklardan birisi Allah'ı seviyor musun demiş, ya da ne kadar seviyorsun demiş kendi aralığında konuşurken. O da demiş ki işte kolunu açmış, kocaman bu kadar seviyorum demiş. Sonra bizim öğrencimiz demiş ki ama onu öyle ifade edemezsin demiş. Neden demiş? Çünkü o soyut bir kavram. Hani soyut kavram, sevgi soyut kavram. Somut değil demiş. Yani somut olan bir şey ancak böyle ifade edebilirsin demiş. Sonra hemen soyut ne demek ki demiş. Bunlar 5. sınıf öğrencisi. Hemen bizim velilerimiz, yani bizim velimiz o da şaşkınlıkla ya demiş, bu çocuk nereden öğreniyor? Hani hiç bizim dilimizde olan kavramlar değil bunu. Bunlar işte bunlar ihtiyaç duyduğunda çocuk aslında öğrendiğini hemen hayata geçirmiyor. Bu evet. Kültür yavaş yavaş biriken bir şey bu galiba. O zaman onu duyduğumda da dil gerçekten böyle bir zenginlikte öğretiliyor. Öğretilebiliyor demek ki.
Gerçekten
o da teşekkür
öyle,
etmişti, gelmişti okulumuza. Şimdi ben Murat hocamdan da bu konuda neler diyecek, geçen sene 1. sınıflar okuttu. Evet. Neler yaşadı?
Tabii ki dil öğretimi konusunda ben de ana dil eğitimine vurgu yapmak istiyorum. Dil öğretiminde ulusal müfredatımız, biliyorsunuz ki ses temelli bir öğretim programımız var. Ses temelli öğretim programımız dediğim şey bizim eski usul öğrendiğimiz değil. Şu anda mesela B harfine B, C harfine C gibi bu yöntem. Bu da öğrenme sürecini kolaylaştırma noktasında üzerine konuşulması gereken ve dünyadaki farklı öğretim programlarıyla okuma, okuduğunu anlama, işini farklı ve iyi de yapan ülkelerin programlarını araştırılarak üzerine konulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani %100 kabul edilebilir mi, edilemez mi? Bunların masaya yatırılması, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Okuduğunu anlamanın ve kendini ifade etme becerisinin çocuklarda yansımasını, ulusal sınav sonuçlarını gözetmeksizin de öğrenme sürecine bakarak görebiliyoruz. Okumanın bir süreç olduğunu düşünerek tüm öğrenim sürecinde her sınıf seviyesinde öğrencinin gelişimler süreci düşünülmesi, vurgusu ve ulusal öğretim programımızda bu şekilde oluşması çocuklarımızda okuduğunu anlama ve okuma becerisini kazandırmada anahtar süreçler olduğunu düşünüyorum. Fakat ne var ki ülkemizde okuma deyince ilk akla gelen sınıf seviyesi birinci sınıf oluyor. Okuma programımıza baktığımızda ise ses temel ve harf edinimi sürecinin 80'li 90'lı yılların okuma programından farklı olduğunu görebiliriz. Okullarımızda mekanik okumayı öğretirken onların bu verimli öğrenme dönemlerini bu programlarla sürdürürken aslında okuduğunu anlamanın temelinde olan bütüncül yaklaşımda unuttuğumuzu düşünüyorum. Belki de uluslararası katıldığımız gene bazı ispatlar var. PISA, TIMSS gibi sınavların başarı oranlarımız ortada. Bu programların ürünleri olan çocukların başarısını değerlendirerek masaya serilmesi gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Türkiye'de okuma alanındaki puanı 2003'ten beri bakın uzunca bir süreç düzenli olarak OECD ortalamasının gerisinde kalıyor. Bu da programımızı bu alanın uzmanlarıyla oturularak değerlendirmesi gerektiğini gayet düşündüren bir durum.
Evet, yani bu araştırmalar ülkenin ekonomik durumu nereye gidiyor diye araştırılan bir sınavlar. Bu sınavda okuma yazmayı bilmeyen, eğitimi iyi almayan ülkelerin çocukları nasıl atılım yapabilir ki, nasıl gelişebilir, değil mi? Bu çok çarpıcı bir şey gerçekten. Evet. Ve üzücü bir şey. Ülkemizin hala yerinde sayması ve bu ortalamayı yükseltemiyor olmamız gerçekten çok acı bir şey. Zaten Yarın Hocam da söyledi, sadece binlerce okulun içinden 123 okul diyorsunuz. Bu çocuklar ne yapsın? Yani çok az, gerçekten çoğalmak gerekiyor. Bu sistemi değiştirmek gerekiyor. Peki Yarenso Hocam, siz neler diyeceksiniz bu konuda?
Okuma Murat Hocam'ın da dediği gibi bir süreçtir aslında. Yalnızca birinci sınıfta değil, birinci sınıf bilgilerimizi temel alarak tüm öğrenim hayatımız boyunca geliştirebileceğimiz bir olgudur. İlkokulda anlamlı okumayı, ifade etme becerisini araç olarak bu öğrendiklerimiz akademik süreçlerle buluşturuyoruz. Birinci sınıf okuma sürecinde anne babaların kaygısını anlayışla karşılayıp yönetmek de tabii ki biz eğitimcilerin görevi. Çünkü programlarıyla, çünkü bu kadar değişen bir program sürecinde onların sınıf sıralarında oturdukları okuma programları ile şimdi biz eğitimcilerin okumayı öğrettiğimiz öğretim programı içeriği tamamen farklı. Bu da zaman zaman sınıf içerisinde doğru öğretilen seslerin eve gittiğinde iyi niyetle çocuklarının pekiştirmesine destek sağlamak isteyen veliler tarafından yapılan yanlışlara yol açıyor. Ay Koleji olarak okuma sürecinden tutun tüm eğitim öğretim sürecinde hizmet içi öğretim eğitimlerimizin yanında velilerimize de bu konuda eğitimler sağlıyoruz. Bu konuda eğitimci olarak kendimizi şanslı görüyorum. Bizler öğretim programları ile ilgili gelişmek istediğimiz her konuda bunu şeffafça dile getirebilme özgürlüğüne sahibiz ve okulumuz tarafından tüm bu olanaklar bizlerin önüne serilmekte. Özellikle kaygı duyan birinci sınıf ebeveynlerimiz ile de okulumuz öğretmenleri okuma süreçleri eğitimini kendileriyle paylaşıyor. Çünkü öğrenme yalnızca okulda geçen süreci değil, aile desteğini gerektiren de bir şey.
Anlıyorum. Peki. Peki ben Murat Hocama sanırım bir şey ekleyecek galiba.
Evet. Bu arada ben şuna değinmek istiyorum. Yaş gruplarına göre öğretmenlerimize baktığımızda farklı şekillerde okuma yazma yöntemleriyle yetiştirildiler. Yani belli yaşın üzerindeki öğretmenler tümden gelim yöntemini kullandılar. Biz de o şekilde öğrendik.
Yani fişlerle, değil mi?
Evet, fişlerle.
Önce bir cümle öğreniliyordu, sonra yavaş yavaş keskin kelime.
Bu hece, Ali Atabak,
evet, gibi,
Yücel Yazıyaz gibi. Evet. O şekilde öğrendik. Bizim öğretmenlerimiz o şekilde bize öğretmenin eğitimini aldılar. Bizler kendimize yeni nesil öğretmen dersek, eğer yaş grubu olarak birazdan genç öğretmenler olarak, ses temelli yöntem üzerine eğitim aldık. Şimdi okuma yazma eğitim sistemimiz ülkemizde belli aralıklarla değiştiriliyor. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl hiç fark etmez.
İstikrar yok diyorsunuz.
Evet, değiştirilirken ben öğretmenliğe başladığımda benim kendi sınıf öğretmenim öğretmenliğe devam ediyordu mesela. Şimdi benim öğretmenim ses temelli yöntem üzerine eğitim aldı mı? Aldıysa ne kalitede aldı? Hı hı. Yani burada istikrar çok çok önemli. Hizmet içi eğitimlerin kalitesi, öğretmenlerin tecrübesi gibi faktörler işin içine giriyor. Hı hı. Bu ciddi bir problem
bir şey
olduğunu düşünüyorum.
Anlıyorum.
Kesinlikle.
Peki. Teşekkürler katkılarınız için Murat Hocam. Var mı bir şey daha ekleyeceğiniz bir şey?
Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Latin alfabesine biz 1928 yılında geçtik. Hani bir tarih yazıcılığı gibi düşünürsek tarih hani üzerinden vakit geçer ve ardından yazılır. Biz çok uzunca bir süre oldu Latin alfabesine geçelim ve hala sistemi değiştirmekle uğraşıyoruz.
Bu konuda oturtturamadık diyorsunuz hala. Evet. Hala oturmadı.
Ülkemizde çok ciddi, çok iyi dil bilimciler olduğunu biliyoruz. Yöneticilerin bu kişilere kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum ve artık net ve en iyi, en kaliteli olanı kullanmaya başlamalı ve oradan devam etmeliyiz bozmadan.
Anlıyorum, ne güzel temenniler inşallah. Umarım. Biz de, bizi buradan Milli Eğitim Bakanlığı ve yetkililer, büyüklerimiz duyar inşallah. Peki PYP okullarının dil gelişimi destekleme konusunda nasıl bir sorumluluğu var? Yani PYP madem öğretme teknikleri, yani İngiltere'de İngilizce öğreniyor çocuklar, hı hı. Rusya'da Rusça öğreniyor, evet. Japonya'da Japonca, Türkiye'de Türkçe. Sanırım herkes kendi dilini öğretiyor. Evet. Pardon, tabii ki öyle ama sanırım farklı teknik, yani ya da herkesin uyguladığı, bütün öğretmenlerin uyguladığı teknik aynı, değil mi? Bu tekniklerde nasıl sorumlu hissediyor ve siz neler yapıyorsunuz? Teknik ne?
PYP okulları öğrencilerin okuldaki akademik program ve sosyal yaşama tam katılımlarını sağlamaları için dili konuşabilecekleri, dilin desteğinin sağlanabileceği öğrenme ortamlarını ve ihtiyaç duydukları dil desteğini sağlıyor. Burada önemli şey PYP okullarındaki bütün öğretmenler dil öğretmeni olarak kabul ediliyor. Yani bu sadece ek dillerde değil, ana dilin gelişimine de katkı sağlıyor. Çünkü bir öğrenci, bu çok önemlidir, ana dilini ne kadar iyi bilirse okuduğunu yazması, okuduğunu işte yazdığını anlaması ne kadar yüksekse o kadar iyi bir ek dil, yani yabancı dile sahip olacaktır. Bizim okulumuzda öğretim dili Türkçe ama bunun yanında da ek diller öğretiyoruz. PYP okullarına zorunlu alanlardan birisi de kütüphane ve kütüphane çalışmaları. Çok başarılı ve zengin yöntemlerle kütüphane çalışmaları yapmaktayız biz. Kütüphane okuma kültürü oluşturmada, araştırma yapmayı öğrenmede hem de dil öğrenmeye büyük katkı sağlıyor. Kültür bilincinin gelişmesinde, uluslararası bakış açısının gelişmesinde, edebiyata, kültüre, spora olan araştırmalarında, meraklarında da bizler mutlaka bunu dillerle de destekliyoruz. Dillere karşı, lehçelere karşı da saygı duyulmasını mutlaka destekliyoruz. Mesela PYP okulları tüm öğrencilerin 7 yaşından itibaren birden fazla dil öğrenmesine fırsat tanıyor. Örneğin bizim okulumuzda 3. sınıftan itibaren İngilizcenin yanında ek olarak Fransızcayı da öğreniyorlar. Çünkü takdir edersiniz ki birden fazla dil öğrenmek çocukların uluslararası anlayışı geliştirmesine, kişisel gelişimlerinin artmasına neden oluyor. Milli eğitim okullarında çift dille öğrenme çok mümkün değil. O yüzden özel okullarda bu programla birlikte buna çok rahat bir şekilde fırsat tanıyor oluyoruz bizler. Bu programın ana temel unsurlarından olan bilgi, kavram, beceri ve eylemin gelişmesinde dil önemli bir yerde oluyor. Ölçme, değerlendirme, araçlar olarak kullandığımız raporlama sistemlerinde de yine dil merkezde oluyor. Yani çocukları dil öğrenirken risk almaları için cesaretlendiriyoruz. Başarı olasılıkları yüksek olduğuna inanmalarını sağlıyoruz. O yüzden özgüven bunların bir parçası. Dil öğrenmenin sınıfın dört duvar arasında sınırlı kalmayacağını, işte okulun kütüphanesinden tutun da bilişim atölyelerine kadar her yerde hem ana dili hem de yabancı dili görebiliyoruz.
Evet, kütüphane dediğiniz hocam, kütüphane okullarda artık zorunlu alan olmaktan çıktı biliyorsunuz ve evet. Devlet okullarında da özel okullarda da kütüphane yok. Var olan yerlerde bir oda içinde birkaç tane kitaptan ibaret ve kütüphaneyi sadece kitap okunan bir yer gibi tarif ediliyor. Oysa PYP kütüphane olmazsa olmazlardan bir tanesi, en zorunlu alanlarda, evet. Alanlardan bir tanesi bizim de okulumuzun en büyük ayrılan, metraj olarak da ayrılan, evet. En konforlu, en keyifli, hı hı. Yerlerden bir tanesi. Orada araştırma yapmayı öğreniyorlar değil mi hocam? Ve gerçekten işte yazar buluşmaları yapıyorlar ve yazar gelmeden kitapları araştırılıyor, okutuluyor öğrencilere. Hı hı. Sonra gelip sorular soruyor yazar geldiğinde okulumuza ve sonra o gittikten sonra en güzeli, en heyecan verici de öğrenciler kendi kitaplarını yazıyorlar. Evet. Yani kendi resimliyor, kapak yapıyor, işte kapak tasarlıyor. Sonra içeriğini hem resimleyip hem kendi cümleleriyle, yazılarla bantladıkları, evet. Böyle hani kendilerini süsledikleri kitapçıklar oluyor. Hı-hı. Yıl sonunda birkaç tane böyle kitapçıkları oluyor çocukların. Yani bu gerçekten çok heyecan verici çalışmalar. Kütüphane ve kütüphanecinin olması. Bu programı hani uygulayabilecek evet. donanımda olması gerçekten çocukların çok şanslı olduğunu düşünüyorum ben de. Tabii böyle bir ortamda ana dil tabii ki iyi öğreniliyor anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Yaren Hocam siz neler dersiniz bu konuda?
Program içeriği öğrencinin kendi ifade etmesini ve okuduğunu anlamasını gerektiren uygulamalarla bütünleşik. Sınıflarımızda PYP programı doğrultusunda uyguladığımız birkaç tasarıdan söz etmek istiyorum ben de. Sınıflarımızda olumlu ya da olumsuz yaşanılan olayları, çatışmaları, duyguları yazılı olarak ifade edebileceğimiz bir sınıf güncemimiz bulunuyor. Bu sınıf günceleri sabah saatlerinde çocuklarımızla paylaşım yaptığımız, kendilerini sözel olarak ifade ettikleri çember saatimizin gündemlerini oluşturuyor. Bazen bu konular çocuklarımın bahçede gördüğü bir yaşam döngüsünü konu edebilirken bazen de sadece birisinin kendi hayatından yaşadığı bir sorunu sınıf olarak çözmek için destek olabildiğimiz saatlere dönüştürüyor. Öğrencilerimizin ifade becerilerini geliştirirken farklı bakış açılarıyla onların yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini de bu şekilde destekliyoruz. Çocukların ifade becerisini geliştiren, çatışma çözme ve problem becerisini geliştirmelerine destek olan ders uygulamalarımız da bulunuyor. P4C dersimizde, yani çocuklar için felsefe dersimizde yine bu olguları destekleyecek, çocukların tartışma yoluyla eleştirel düşünce becerilerini geliştirme amaçlı çalışmalar yapıyoruz.
Çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz Yaren Hocam. Okul aslında yaşamın benzeri bir durum. Yani tabii ki kontrollü, daha formal bir durum ama orada da çocuklar kıskançlıkla yaşayacaklar. Birbirlerinin haklarını bazen çiğniyor olacaklar. Ya da ne bileyim bir şeyi çok istiyor ve o kendisinin olmasını isteyecekler. Hem yaşlarının gerekliliği hem de çocuk olmasından dolayı yaşama dair bu davranışlar, bu hislerle baş etmeyi, o duygularını yerine hangi duyguyu geliştirmeleri gerektiğiyle ilgili ya da bir problem o çıktığında karşı tarafı nasıl dinleyecek, o dinledikten sonra kendi problemini, problem çözme tekniğini nasıl medeni yöntemlerle yapacak, bunu siz öğretiyorsunuz bu programda anladığım kadarıyla. Ama velilerden de şeyi görüyorum daha çok, yani yetişkin insan gibi onlara karşı çocuk gelip anlatıyor tabii ki duygularını, kinlendiklerini görüyorum ve evet. gidip o kini öbür çocuğa ve öbür çocuğun annesine babasına aktardığını görüyorum. Yani bu aslında bıraksalar değil mi anne babalar, hatta yaşasın, üzüntüyü yaşasın, kırgınlığı yaşasın, haksızlığa uğradığını yaşasın ve bununla mücadele etmeyi, bununla çözmeyi, kendi duygularını yönetmeyi öğrensin. Ben buradan da bütün velilere, öğretmenlerin ve okuldaki yaşanan hiçbir şeye, işine karışılmaması gerektiğini ve onları saygıyla dinleyip haberdar olup ben ne yapabilirim, hani benim desteğim var mı deyip öğretmenlerden destek almalarını öneriyorum. Bizim de en çok yaşadığımız sorunlardan, çocuklar kendi aralarında problemlerini çözüyorlar. Hatta çok modern yöntemlerle dost olmayı başarıyorlar. Ama anne babalar hala düşmanlık devam ediyor. Bunun altını özellikle çiziyorum. Küs olan anne babalar görüyorum ve ben çok üzülüyorum. Yani onlar yetişkin değil. Kaldı ki bu problemler çıksın ve çocuk bu problemi çözmeyi öğrensin diye seviniyor olmaları gerekiyor. Çünkü oldukça doğru yöntemlerle çocuklara problem çözme becerisini kazandırıyorsunuz. Size çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Bir ekme programın daha da, yapmak istiyorum.
Evet, programın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Hocam sizi dinliyorum.
Tamamdır. Aslında çocukların yaşadığı problemler çocukların hayatları için bir pusula haline geliyor. Onların yaşadığı problemlere birbirlerinden gördükleri şeylerle, farklı bakış açılarıyla çocuklar süreci çözümlüyorlar. Bir sonraki durumda aynı hataya düşmemek için problemler de bizim için lazım diyorum.
Anlıyorum, teşekkür ederim. Edibe Hocam'a geçmek istiyorum. Zamanımız çok azaldı. Aslında ekleyebileceğimiz birkaç şey kaldı. Son cümlelerinizi rica ediyorum. Murat Hocam, siz ve kısa Edibe Hocam.
Ben dil edinimi açısından daha çok odaklandım bu konuşmaya. Burada önemli olan şey ana dillerini ne kadar iyi öğrenirseler çocuklar başka dillerle de kendilerini o kadar iyi ifade edebilirler diyebiliriz kısacası.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Murat Hocam, siz?
Ben de özellikle az önceki bahsettiğimiz problemlerde P4C dersini öne çıkarmak istiyorum. Şimdi eskiden işlediğimiz bazı konular vardı. Örnek veriyorum, Nasrettin Hoca'nın Ye Kürküm Ye hikayesinin fıkrasını çocuklara okuruz ve bir çıkarımda bulunuruz. Şu anda artık yeni nesilde P4C uyguluyoruz ve ara sorularla çocukların hangi durumda neyi düşündüklerini bir tartışma ortamı ortaya çıkartarak farklı görüşlere hem saygı duymalarını sağlıyoruz hem de farklı görüşleri duymalarını, dinlemelerini sağlıyoruz. İnanın öyle dersler oluyor ki ben bunu sık sık dile getiriyorum, bazen velilerime de dile getiriyorum. Çok şaşırıyorum. Mesela ben de gözden kaçırabiliyorum çocukların duygusu nedir. Çocukların da ciddi anlamda felsefeleri var. Az önce söylediğiniz gibi yetişkin insanlar kavga ederken çocuklardan çok ilginç, çok yaratıcı şeyler geliyor ve çok doğru çıkarımlarda bulunup çok çok farklı bakış açılarında bulunabiliyorlar.
Yani çok daha modern yöntemler biliyor, geliştiriyor yani çocuklar diyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün ülkemizde neden yaratıcı buluşlar çok nadir çıkıyor? Çocuklarımız neden okuma yazmayı çözemiyorlar? Çok detaylı dinlemiş olduk sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Okuma yazma öğretme yöntemlerinin yetersizliğinden ve yapılan yanlış uygulamalardan bahsettiniz. Alternatif yöntem ve programların var olduğunu bahsettiniz. Çağdaş modern bilimsel çözümlerin önerdiniz. Ana dilimizin doğru yöntemlerle ve yapısını bozmadan da öğrenilmesinin önemini aslında vurguladık ama bunu bir başka bir programda konuşmayı önemsiyorum ben. Çünkü ana dilini kaybedenler ya da bozanlar bütüncül toplumsal ve ulusal bütünlüğü de kaybediyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Bunun dışında değerli dinleyiciler, sorun çocuklarımızda olmadığını bir kez daha anlamış olduk. Konuşmayı öğrenmiş, her çocuk okuma yazmayı öğrenme zekasına sahip olduğunda biliyoruz. Bugün öğretmenlerimizi dinlediğimizde asıl sorunun eğitim sistemimizde olduğunu görüyoruz. Öğretmen eğitimleri ve eğitim sistemimizin modern ve bilimsel yöntemlerle yeniden yapılandırıldığında sonuç bambaşka olacak. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bilim temelli program yapmaktan başka çaremiz yok. Başka hiçbir yönteme meyil etmemeliyiz. Yani çocuklar yaramazlık ya da herhangi bir problem ya da beğenmediğimiz davranışları olduğunda gene modern çözümler olacak. Gene feodal ve geri kalmış geçmiş inanç temelli ya da herhangi bir başka bir yerde çözüm aramamak gerekiyor. Çağın çocukları ancak modern yöntemlere ele eğitilirse bu problemler çözüleceğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Hem bireysel hem de ülke olarak kalkınmanın, ekonomik olarak refaha ulaşmanın ve çağdaş toplum yaratmanın biricik yolu pozitif bilim ve evrensel eğitimden geçmektedir diyorum. Haftaya aynı saatte yine eğitimin sesi olmaya devam ediyor olacağız. Hoşça kalın.
Ay Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi sona erdi.